Tabii önce saldırganlarla ilgili yavaş yavaş bilgilerin ortaya çıktığını, işte güvenlik kameralarının tek tek incelendiğini söyleyebiliriz. Doğal olarak böyle bir olaydan sonra soruşturma epeyce ciddi bir biçimde yürüyor. 13 kişinin gözaltına alındığı haberini de verelim. Türkiye'de bu saldırıyla ilgili olarak İstanbul'da daha çok yabancıların artık mesken tuttuğu bir bölgede onlar da bir ev tutmuşlar. Kapılarının hemen önüne bir yeni demir kapı yaptırmışlar. Çevreye de hiçbir iletişimleri olmamış. Aynı apartmanda kalan yaşlı bir kadın bu durumdan biraz da şüphelenmiş. Kimdir, nedir, necidir diye televizyonlarda da röportajları vardı. İsmini de vermek istemiyor. Muhtara gitmiş. Bunları biliyor musunuz? Size kaydı var mı diye belediyeye göndermiş ve sesini kimseye duyuramamış. Uzun süre o evde kalmışlar. Bazen kavga sesleri geldiğini, bazen tıkırtılar geldiğini söylüyor komşuları ama kimseyle bir iletişimleri yok. Olay günü de yaklaşık bir saat önce patlamalardan, saldırıdan bir saat önce yola çıkmışlar taksiyle ve havaalanına varmışlar. Havaalanında da eylemlerini gerçekleştirmişler. Eyleme ilişkin detaylar da biraz daha netleşti. Polisler şüpheleniyorlar. Üzerlerindeki montlardan öncelikle birisinin montundan, sıcak havada mont giymesinden kimlik sorarken önce polise saldırıyor. Orada bir telaşlanıyor ve tasarladıkları eylemi tam olarak yapamadıkları biçiminde bir değerlendirme de var. Eğer yapsalardı ölenlerin sayısının çok daha fazla olacağı, çok daha büyük bir sansasyonel eylem için hazırlık yaptıkları anlaşılıyor. 200-300'ün üzerinde insanın hayatına kıyabilecekleri konuşuluyor. Eğer tasarladıkları gibi devam etseydi o polisin kimlik sorması, sonra bir başka polisin diğer canlı bombayı öldürmesi, bir gümrük muhafaza memurunun diğer canlı bombanın önüne çıkması ve ona ateş etmesiyle birlikte şimdi bugün itibariyle 44 kişinin hayatını kaybettiği bir büyük saldırıyla karşı karşıyayız ama daha büyük bir saldırı planladıkları açık. Soruşturmanın devam ettiğini söyledik. Bağlantılarını ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Artık IŞİD olduğu konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Hem İçişleri Bakanı hem Başbakan bu konuda açıklama yaptı. Tabii bununla beraber güvenlik meselesi de çok tartışılıyor. Atatürk Havaalanı'nın dünya standartlarına bakıldığında çok güvenli havaalanları arasında sayılabileceğini söyleyebiliriz. Yani bunu uluslararası bağımsız kuruluşlar da çok kısa süre önce gelip araştırma yaptıklarında ortaya koymuşlar raporlarıyla. Ama zaten mesele güvenlik zafiyeti mi yoksa istihbarat zafiyeti mi? Tartışma biraz Türkiye'de bunun üzerinden yürüyor. Güvenlik zafiyeti üzerinde çok fazla durulamıyor. Uzmanların söylediği şu: Atatürk Havaalanı'nda çift arama var. Yani binaya girdiğiniz anda aranıyorsunuz. Ama havaalanına girişte de gözle aramalar söz konusu. Yani orada da polisler duruyorlar, bakıyorlar, şüphelenirlerse arabaları durduruyorlar. Atatürk Havaalanı çok da yoğun bir havaalanı olduğu için kapıda durdurmak yerine zaten içeride güvenlik önlemi var diyerek genelde arabaları durdurmamayı tercih ediyorlar. Ancak durdurduklarını düşünsek bile eğer havaalanına bir saldırı gerçekleşecekse orada bir kuyruk, orada bir kalabalık oluşacak ve o saldırı orada da gerçekleşebilirdi. Eğer maksat insan öldürmekse, toplu bir yerde bir eylem yapmaksa orası da bir eylem alanı haline dönüşebilirdi. Bu nedenle güvenlik zafiyetinden çok istihbarat zafiyeti üzerinde duruluyor. Yani bu eylemi gerçekleştirmek için Türkiye'ye girenler girmeden önce haber alınabildi mi bunlarla ilgili? Girdikten sonra nasıl gözden kaçtı? Çünkü ellerinde silahlar var, bombalar var. Bunları nereden aldılar? Beraberlerine mi getirdiler? Kimlerle bağlantı kurdular? İşte bütün bunlar tartışılıyor Türkiye'de. Önleyici istihbarattan bahsediliyor. Haziran'ın 8'i gibi yani yaklaşık 20 gün önce saldırıdan MİT'in bir istihbarat raporu da var. Türkiye'ye canlı bombaların girdiği Suriye'den Atatürk Havalimanı'nın ismini de vererek kritik noktaları sayıyor istihbarat notunda. Ancak buna rağmen bu saldırı gerçekleşiyor. İşte o arada neden MİT'in ya da emniyet istihbaratın polisin gözünden bu tim kaçabiliyor? Neden o evde o kadar kalırken kimse bunlar kim diye sormuyor? Ya da böyle bir istihbarat ağı Türkiye'de neden yok diye soruşturulan bu.
Yalnız Suriye'den gelenlerin önlenmesi değil, Türkiye'nin içinde yuvalanmış, hücrelenmiş bir takım yerleşik grupların olduğundan da söz ediliyor. Türkiye'de de güçlü bir ağlarının bulunduğundan söz ediliyor. Yani ülke içinde yerinde tespit edip durdurmak gerekmez mi aslında?
Asıl zaten bunu yapmak gerekti. Muhalefetin eleştirileri de bu yönde ve işi de yönelik tedbirlerin yetersiz olduğu, aynı zamanda bazen de IŞİD'lere göz yumulduğuna ilişkin iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet milletvekilleri dile getirdiler. bir şeyi de unutmamak lazım. Türkiye'de 3 milyon civarında Suriyeli var. Ve bunların parmak izlerinin alınması, kaldıkları yerlerin belirlenmesi, göç dairelerine bildirilmesi gibi işlemler daha geçen sene başladı. Yani hala birçok Suriyelinin Türkiye'de kaydı yok. Ve o Suriyelilerin kime çalıştıkları, ne yaptıkları, bazı istihbarat örgütleriyle bağlantılı olup olmadıkları, IŞİD'de olup olmadıklarıyla ilgili de soru işaretleri var. Bir de bunun ötesinde Türkiye'de IŞİD'in bir tabanı olduğu, birçok Türk de kendisini patlattı. İşte Ankara'daki patlamada canlı bomba olarak kendisini patlatanlar Türk vatandaşıydı. Diyarbakır'da aynı şekilde. Bunları da göz önünde bulundurarak Türkiye'nin de bir tabanı olduğunu biliyoruz ve bunlara yönelik de etkin bir soruşturma yapılmadığından şikayet var. Tartışmaların da bu yönde yürüdüğünü görüyoruz. Yani havaalanı güvenli mi değil mi? Ne kadar güvenli olursa olsun bir havaalanı, eğer canlı bombayı siz oraya gidinceye kadar yakalamadıysanız orada patlatıp zaten amacı insan öldürmek olduğuna göre, zaten katliam yapmak olduğuna göre orada yapacak. Asıl olan havaalanına ulaşmadan, silaha ulaşmadan ya da silaha ulaştığı anda o saldırganı yakalayabilmek. Bunun için istihbarat bazı kesimler tarafından, diyeyim tümüyle konuşulmuyor çünkü Türkiye'deki siyasi ortam malumudur herhalde biz dinleyenleri, ama belli kesimler tarafından, uzmanlar tarafından asıl istihbarat zafiyeti masaya yatırılmış durumda. Türkiye'de siyaset o kadar ikiye bölünmüş durumda ki, yani o kutuplaşmayı hep konuşuyoruz. Böyle bir olayın arkasından bile Batı'da, işte Fransa'da meydana geldi, Belçika'da meydana geldi, İspanya'da terör saldırıları meydana geldiğinde orada halkın bir bütün olarak bu terör saldırısına nasıl tepki gösterdiğini, nasıl omuz omuz olduklarını, nasıl yürüyüşler gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Ama Türkiye'de bu maalesef olmuyor. Ankara'daki patlamadan sonra belki bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. 102 kişi hayatını kaybetti ve yas ilan edilip edilmemesi ve kim için edileceği bile tartışma konusu oldu. Sonrasında bir milli maçta orada ölenlerin aleyhine sloganlar atıldı. Yani Türkiye'de siyasi atmosfer, tansiyon o kadar gergin ve kutuplaşma o kadar derin ki böyle bir konuda bile bir araya gelemiyor siyasi hasımlar, siyasi rakipler.
Hatta halk ve demek lazım belki de.
Halka da yayılıyor tabii bu kutuplaşma. İstanbul'daki bu patlamayla birlikte ilk kez Ankara'da görmedik dünyadaki bu tepkiyi, empatiyi. Ama İstanbul'daki patlamadan sonra gerçekten çok ciddi bir empati, bir samimiyetle üzülme, yas tutma hali vardı. Türkiye'de bir günlük resmi yas ilan edildi. Bir gün. 44 kişi öldü. Bir gün. Ankara'da 3 gün ilan edilmişti. O da biraz kamuoyu baskısıyla. Bir günlük yas bittikten sonra hemen bir açılış töreni. Evet, çok ciddi bir yatırım. Körfezi birbirine bağlıyor. İzmit Körfezi ile Yalova arasına çok büyük bir köprü yapıldı. Asma Köprü. O Asma Köprü'nün açılışı için bir tören düzenlendi. Törende başbakan bizim için bayram gibi bir gün dedi. Ama Türkiye'de hala birçok insan gerçekten yas tutuyor. Yani o açılışı göz önünde bulundurarak Türkiye'nin bu patlamadan etkilenmediğini düşünmek de yanlış. Birçok insan evinde tedirgin, canı sıkkın ve aynı zamanda orada ölen insanlarla empati kurarak veya yakınlarıyla yas tutuyorlar, gözyaşı döküyorlar. Oradaki o sevinç gösterileri, o sloganlar, siyasi mesajlar birçok kesim tarafından yadırgandı doğrusu. Bu ertelenemez miydi? Biraz daha düşük profilli bir açılış yapılamaz mıydı? Bayram öncesi açılsın istenmiş olabilir ama açılış töreninde profili biraz daha düşük tutulabilirdi. Ama siyasi iktidar bir eser ortaya koydum ve bunu da biraz göstereyim diye herhalde böyle bir günde olsa bile o açılışı daha şaşalı yapmayı tercih etti ve çok da tepki var doğrusu. Şahsi olarak bakarsanız, benim düşüncemi merak eden olursa, ben de böyle bir açılışın böyle bir dönemde bu kadar yas tutulurken, bu kadar insan ağlarken, cenazeler kalkarken yapılmasının doğru olduğunu düşünmeyenlerdenim.
Gelelim Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmaya, yeniden kurulan ilişkilere ve tabii bu arada da Türkiye ile Rusya arasında erimekte olan buzlara. Ama önce İsrail'i konuşalım. İsrail ile ilişkiler Türkiye'de bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı. Neden birçok olayın ardından tekrar sıcak ilişkiler birdenbire kuruluyor deniyor. Bunun nedenini sizden alalım. Bir de Türkiye'den İsrail'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan baskın tekrar gündeme geldi. İHA adlı yardım kuruluşunun gerçekleştirdiği bu yardım kampanyası ve yardım götürme çalışmasında 10 kişinin hayatını kaybetmesi, bunlar boşu boşuna mı öldü gibi söylemler var. Bu arada İHA ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylemleri de tartışılmaya başlandı. Bu konuda neler söylenebilir?
Önce bir dış politika ile ilgili Türkiye bu adımları niye attı sorusunun yanıtına ilişkin biraz herhalde bilgi vermek gerekebilir. Türkiye
Tabii.
Son dönemde özellikle Suriye'de son derece sıkışmış bir durumdaydı. Bir tarafta PYD var. PYD'nin bütün Suriye, Türkiye sınırında bir şerit halinde egemen olmasına karşı çıkıyor Türkiye. Ama buna karşı çıkarken engelleyebilecek gücü yoktu. Bir tarafta Rusya etkin konumda ve Rusya'yla kanlı bıçaklı. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri var. PYD'yi ben terör örgütü olarak görüyorum diyen Türkiye'ye karşı ben onu terör örgütü olarak görmüyorum diyor. Müttefiki aynı zamanda. Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorun vardı. Yani bütün dünyada sorunu olan yalnızlaşmış bir ülke görüntüsü. Ve bu görüntüden çıkmak için de bir manevra yaptı. Zaten İsrail'le görüşmeler çok uzun zamandır devam ediyordu. Rusya'yla Kasım'dan bu yana çok ciddi bir kriz hali söz konusuydu. İşte orada ya, Rusya'nın tabii Rusya'yla barışma gerekçesi farklı, İsrail'le barışma gerekçesi farklı, öyle görünüyor. İsrail'le son noktaya geldiler. Aslında özür dilenmişti zaten ve bunun karşılığında tazminat ödenmesiyle ilgili de bir anlaşma söz konusuydu. En önemli pürüz Gazze'de ablukanın kaldırılmasıydı. Bu konuda da bir noktaya varıldığını düşündü hükümet ya da Türkiye'ye bu meseleyi anlatabileceğini düşünerek son noktayı koydu protokollere. Ama Türkiye'den tepkiler de var. Neden? Çünkü o süreçte İsrail'le kavgalı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde başbakandı. AK Parti bunu iç politikada çok ciddi bir malzeme olarak kullandı. İsrail'e karşı bir dil oluşturdu ve o dil üzerinden de içeride propaganda yaptı. Ondan sonra bu barışma hadisesi geldiğinde ne aldın diye sordular tabii bu propagandayı duyanlar. Özellikle de Mavi Marmara gemisiyle yardım götürürken 10 gönüllüsünü kaybeden İHA'ya alınanlardan memnun değil. Orada Gazze'de ablukanın kaldırılması bizim için en önemli maddeydi. Ama gördüğümüz kadarıyla yapılan protokolde bu tam olarak sağlanamamış durumda dedi. Hatta İHA Başkanı ambargo resmileşti. Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler'in bile tanımadığı ambargo İsrail ile Türkiye tarafından resmileştirildi bu protokolde diye eleştirdi. İHA muhafazakar kanatta etkin bir kuruluş, bir sivil toplum kuruluşu ama aynı zamanda AK Parti'nin Suriye operasyonlarında da çok sık ismini duyduğumuz bir kuruluş ve bu nedenle o eleştiriler belli ki Cumhurbaşkanı'na biraz diğer taraftan gelen eleştirilerden daha çok dokundu ve bana mı sordunuz dedi gemiyi kaldırırken. İşte bu sözlerin üzerine hemen Cumhurbaşkanı'nın tam 2 sene önce yaptığı bir konuşma sosyal medyada dönmeye başladı, arşivden çıkarıldı. Orada da Fethullah Gülen'e tepki gösterirken otoriteden izin aldın mı diye soruyor Fethullah Gülen. Otoriteden kimi kastediyor? İsrail'i mi? O yakın olduğu dostları yoksa bizi mi? Bizi kastediyorsa biz izin verdik cümlesi aynen var. Ve böyle bir polemik başladı. Aynı zamanda bu muhafazakar kanatta İsrail'le barışmayla birlikte ortaya çıkan bir kırılma olarak da algılandı. Yani önümüzdeki süreçte o kırılmanın etkilerini de izleyebileceğiz. Yorumcuların yorumları bu şekilde. İsrail'le barışma, asıl barışma gerekçesi ise 2 noktada açıklanıyor. Birisi ekonomik. Türkiye tümüyle gazda, doğalgazda Rusya'ya bağlı. Bunu çeşitlendirmeye çalışıyor ve Akdeniz'den çıkabilecek doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak o büyük projede yer almak istiyor. Birincisi bu. İkincisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada hakkında söylenenler, yazılanlar, yapılan yorumlar genelde İsrail'e bağlanıyor. İsrail'in Amerika'da güçlü lobisine bağlanıyor. İşte o imajını da düzeltmek için bir manevra olarak algılanıyor, düşünülüyor ve yorumlanıyor. Rusya'yla atılan adımsa çok daha stratejik diyebiliriz. Aynı zamanda işin içinde ekonomi de var. Ruslar Türkiye'ye gelmediği için şu anda Antalya'da çok büyük bir kriz yaşanıyor turizmde. Bu meselenin çözülmesi için de AK Parti'ye önemli ölçüde baskı olduğunu biliyoruz tabandan. Çünkü ona oy veren seçmen de sıkıntı yaşamaya başladı Rusya nedeniyle. İşte sebze satılamıyor, turist gelmiyor. Başka bir takım alanlarda çok ciddi işbirlikleri vardı. Onlar kesildi ve ekonomik olarak etkisi hissedilmeye başlandı. Hatta bir anket yapıldı bu konuyla ilgili. Ekonomik açıdan Türkiye'nin zarara uğradığını düşünenlerin oranı %75 olarak çıktığını AK Parti anket yapan Anar şirketinin başkanı açıkladı. Ve şöyle bir cümle kullandı. Düşünün dedi. Rusya ile kriz halinde 2019 seçimlerine kadar gitseydi bu süreç, böyle devam etseydi AK Parti'nin hali nice olurdu dedi. O bölgelerden nasıl oy isteyebilirdi? İşte bunun bir ekonomik ayağı var. Rusya ile yaşanan bahar havasının diyelim. Türkiye'nin özür diledi mi dilemedi mi tartışmalarını beraberinde geçiren. Bir de stratejik ayağı var, Suriye. Suriye'de Esad'la işbirliği yapıyor Rusya ve Esad Suriye'nin birliğini savunuyor. Rusya da aynı şekilde PYD'ye karşı kullanabileceği başka bir argüman kalmadı Türkiye'nin. Esad'a daha yakın bir politika izlemesi de bekleniyor Rusya'yla yaşanan bu yumuşama ortamından sonra. Peki gelelim özür meselesine. Nasıl oldu yani bu yumuşama? Milli Gün dolayısıyla bir mektup göndermişti Cumhurbaşkanı. Bizi dinleyenler hatırlayacaklar, onun üzerine de konuşmuştuk hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan. İkinci bir adım atıldı ama o adım atılmadan önce, yani ikinci bir mektup gönderildi. Ama o adım atılmadan önce çok ciddi bir diplomasinin çalıştığını da anlıyoruz. Ve o diplomasi bir noktaya getirmiş belli ki. Üzerinde anlaşılan da Cumhurbaşkanı'nın içinde özürü de barındıran bir mektup göndermesi ilk adım olarak belirlenmiş. O adım attı Cumhurbaşkanı. Rusya tarafından açık açık Türkiye'nin özür dilediğine ilişkin beyanlar var. Hatta bugün Putin de benzer bir açıklama yaptı. Türkiye özür diledi ve onun üzerine biz adımlar atmaya başladık diye. Türkiye tarafında ise yapılan açıklamalarda kusura bakmasınlar ifadesinin kullanıldığını söyledi İbrahim Kalın. Yani özür dilenmedi, kusura bakmasınlar dendi. O da aileye söylendi diye. Böyle bir tartışma devam ediyor ama Rusça'ya çevirdiğinde veya Rusça'dan Türkçe'ye çevirdiğinde açık açık özür dilendiği konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Diğer konular vardı. Tazminat ve sorumluların cezalandırılması meselesi. Tazminatla ilgili gönderilen mektupta bir bölüm var. Ailenin manevi sıkıntısını ve maddi sıkıntılarını gidermek için elimizden geleni yapacağız diye. O konunun da Rusya'yla anlaşmaların bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta da sorumlu, yani Rus pilotu öldürenlerin cezalandırılması meselesi. Onunla ilgili bir yargılama devam ediyordu. Takipsizlik verilmişti. Yeniden soruşturma açıldı ve orada da Rus pilotu öldürdüm diye ortaya çıkan bir savaşçının Türk vatandaşı, onun sorgulanması ve sonrasında da belki hakkında bir dava açılması söz konusu olabilir. Ama anladığımız hızlı adım atıldı. Charter seferlerine başlanacağını açıkladı mesela Rusya. İlk etapta en önemli meselelerden birisi Türkiye için turist meselesi. Onun halledildiğini anlıyoruz. Diğer ilişkilerin normale dönmesi için de biraz tazminat meselesini bekleyecekleri anlaşılıyor yapılan açıklamalardan. Bir de o işte sorunların cezalandırılmasına ilişkin süreci de izleyecekler. Böyle bildiğiniz kadarıyla.
Bu arada Rus pilottan söz açılmışken Rus pilotun ailesine Kemer Belediye Başkanlığı'ndan bir ev hediye edildiğine dair bir haber var basında. Ve buna da tepkiler var yine Türkiye'de. Bu kadar kişi hayatını kaybederken saldırılarda ya da çatışmalarda herhangi bir ev hediye edilmiyor. Bu maddi durumu çok kötü olan ailelerin çocukları hayatlarını kaybederken ev hediye edilmesi düşünülmezken, kendilerine hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmamışken Rus pilotun ailesine Alanya'da bir ev verilmesi ne kadar doğru şeklinde yazılar ve tepkiler çıkmaya başladı basın yayın organlarında. Bu da ayrı bir konu.
Tabii bizim şehitlerimiz dururken Rus pilot nereden çıktı sorusu dışarıdan baktığınız zaman normal bir soru, haklı da bir soru. Ama bir tarafıyla da şöyle düşünmek lazım. O açıklamayı yapan bir siyasetçi ve o siyasetçinin oy aldığı insanlar da Rusya'dan gelecek turistlerle ayakta durabiliyorlar ve onun sıkıntısını çekiyorlar şu anda. Ve o bölgede de Rusya ile hızla ilişkilerin düzeltilmesi talebi var. Ona katkı yapacağını düşünen bir yerel siyasetçinin açıklaması diye bakmak lazım. Diğer taraftan şehitlerle ilgili hemen her gün çok şey konuşuluyor. Devletin de bir takım yardımlarını arttırdığını söyleyelim. Orada da haksızlık etmeyelim. Hatta muhalefet partilerinde desteğiyle bir takım yeni tedbirlerin alındığını biliyoruz. İşte yakınlarının işe alınması, devlet memuru yapılması, maaş bağlanması, tazminat ödenmesi, çocuklarına ek bir takım avantajlar sağlanması gibi yeni önlemler alınıyor. Ama diğerini bunlarla karıştırmamak lazım. O yerel siyasetçinin o bölgede Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi talebine bir katkı sağlamak anlamında kendince yaptığı bir girişim diye söyleyebiliriz belki durumu.